Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Fıkıh Saati programında sizlerden gelen soruları hocamıza yöneltiyor ve hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz. Programımızın hemen başında hatırlatmış olalım. Sorularınızı 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımıza, sosyal medya hesaplarımızdan ve diğer telefonlarımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizler de hocamıza sorularınızı yöneltip hocamızdan cevaplarını istirham ediyoruz diyerek programımıza başlayalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Sizler de sağ olun hocam.
Amin.
Bir dinleyicimiz kaybettiğimiz parayı sadaka olarak sayabilir miyiz hocam diye sormuş.
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu kaybedilen para bulundu mu bulunmadı mı? Bir başkası tarafından.
Evet.
Eğer bulunduysa buna lukata diyoruz. Ve lukataya ait hükümler burada uygulanıyor. Ha, bulunmadıysa eğer... bu heder olmuş olur. Yani karşılıksız telef olmuş olur. Niye? Hı hı. Sadaka bir ibadettir. Ve bir uygulamanın, bir faaliyetin, bir tasarrufun ibadet olabilmesi için mutlaka niyet gerekir.
Evet.
Bu kişi o kaybettiği parayı kaybederken sadaka niyetiyle kaybetmiyor. Öyle bir şey olmaz zaten. Çünkü onu bulan kişi kim? Ne niyetle buldu? O kaybettiğin parayla ne yaptı? Bunlar bilmiyorsunuz.
Evet.
Yani bir şeyin sadaka olması için, ibadet olabilmesi için, özellikle sadaka türünden olan ibadet olabilmesi için, bir kimsenin bir malını bir fakire vermesi gerekir.
Evet.
Temlik etmesi gerekir. Bu şeyde bu yok.
Kaybetmede bu
yok.
Paranın nereye gittiği belli değil.
Dolayısıyla... bu kişinin kaybettiği para sadaka yerine geçmez. Peki, gerçi siz sormadınız ama bununla bağlantılı olarak şurada aklıma geldi benim. Peki bu parayı birisi bulduysa ne olacak? Yani bir kimse para kaybetmiş veya bir başka mal kaybetmiş. Onu da bir başkası bulmuş.
Şimdi bulan kişinin açısından bakıyoruz şimdi.
Bulan kişi açısından bakıyoruz. Ne yapacak bu kişi? Şimdi alimler şunu tartışmışlar. O bulduğu itiği almalı mı, almamalı mı? Bulan kişi gördüğü bir kaybı, itiği almalı mı yoksa o yerinde durmalı mı? Tabii bu tartışmalar biraz da bu alimlerin yaşadığı dönemdeki insanların yaşantı biçimleri, ahlaki durumları, inanç, iman güçleri bunlara göre tabii detaylandırılmış oluyor. Bazılar diyor ki almasın. Sahibi gelir onu oradan alır gider kendisi diyor. Niye? Çünkü bir hırsız almaz onu. Veya bir kötü niyetli almaz onu. Öyle diyor. Bazıları da diyor ki hayır alır. Almalı. Çünkü o telef olabilir orada. Ama alırken bunu sahibine vermek üzere aldığını etrafına duyurmalı. Çünkü hakkında şaibe olmasın ve kendisine nefsine bir şey gelip de onu hani kendi malayani tabirle veya şey ne diyelim avami tabirle iş etmesin. Şimdi dolayısıyla duyursun. Peki duyurdu, aldı, ne yapacak? Bunun sahibini arayacak. Sahibini arayacak. Ne kadar arayacak? O malın değerine göre. Bu 3 gün olabilir, 1 hafta olabilir, 15 gün olabilir, 6 ay olabilir, 1 sene olabilir.
Aramadan kasıt ne hocam?
İlan edecek sahibini.
Bekleyecek mi yani?
Bekleyecek ve sahibini bulmaya çalışacak. O bulunduğu çevre imkanlarıyla.
Anladım.
Bu bekleme süresi bittikten sonra eğer sahibi çıkarsa sahibine verecek. Sahibi çıkmazsa. Şimdi o zaman bulan kişi fakirse kendisi ondan istifade edebilir. Kendisi fakirse. Eğer fakir değilse o zaman bir fakire sadaka olarak
verecek.
Verecek. İşte o zaman mal sahibinin o kaybeden hanesine sadaka sevabı olarak yazılabilir böyle bir durumda. Niye? Onun malı fakire geçmiştir.
Hı hı.
Şey bu, uygulanacak usul bu. Peki kişi buldu malı, parayı, fark etmiyor, para da olabilir, mal da olabilir. Aradı sahibini, bulamadı ve onu harcadı kendi fakir. Veya bir fakire verdi. Sonra sahibi geldi. Para gitti ama elden, mal gitti. O zaman ne olacak? O zaman mal sahibi isterse onaylar o bulan kişinin yaptığını, sadaka olur. İsterse der ki kardeşim ver benim malımı. O zaman da bulan kişi onu geriye sahibine tazmin etmek zorundadır.
Hmm. Evet.
Günümüzde tabii bunlar zor büyük şehirlerde falan. Dolayısıyla bir kimse bir mal bulsa, bir para bulsa yolda, sokakta almalıdır ve doğru götürüp onu
karakola
vermelidir. Çünkü kaybeden, mal kaybeden, para kaybeden, hı-hı, bu kaybını karakolda arar gene.
Eyvallah. Peki hocam. Kayseri'den Fatma Hanım yazmış. Fatma Ulusoy. Evlat annesine her ay para veriyor hocam. Bir seferinde de çok harcıyorsun diye annesine sistemde bulunuyor. Annesi de bir daha senden para almayacağım diye yemin ediyor. Ama bir sonraki ay geldiğinde, para geldiğinde de alıyor. Bu kişi ne yapmalı diye sormuş.
Yemin kefareti ödeyecek.
Yemin kefareti ödeyecek.
Yemin kefareti ödeyecek. Tabii burada işin birkaç tane farklı boyutu var. Evlat annesine çok harcıyorsun derken
dememeli,
acaba,
değil mi?
Acaba sınırı aştı mı? Onu üzdü mü?
Evet.
Onun üzülmesine vesile olacak cümleler kurdu mu? Bu arada hassas davranmak lazım.
Evet.
Ha, tabii şu da olur yani, bir evlat annesine biraz daha dikkatli harcayalım diyebilir bu. Eğer çok harcıyorsa. Bu günah da değil, ayıp da değil ama üslup önemli.
Evet.
O dikkat etmeli bir. İki, annenin de böyle bir yemin etmemesi gerekirdi.
Bir daha oğlumdan para
almayacağım diye yemin etmemesi, hı-hı, gerekirdi. Çünkü oğlunun malı zaten annenin babanın malı sayılır.
Eyvallah.
Ente ve malüke li validike diyor diye Peygamber Efendimiz. Sen ve malın babana ait. Ha, fakat bunlar yaşanmış. Yani evlat annesine çok harcıyorsun demiş, o üzülmüş. Anne bir daha para almayacağım diye yemin etmiş, sonra parayı almış. Ne yapacak şimdi? Yemin kefareti ödeyecek anne.
Evet.
Peki yemin kefareti nasıl ödeyecek? Eğer mali durumu yerindeyse 10 fakiri sabahla akşam doyuracak veya 10 fakire, hı-hı, birer fitre miktarı para verecek.
Evet.
Tabi burada 10 ayrı fakir şart değil ama bir günde bir fakire verecek. Yani bir fakire 10 gün verebilir. 5 fakire 2 gün verebilir. 2 fakire 5 gün verebilir. 10 fakire 1 gün verebilir. Bunlar mümkündür. Ha, buna bu doyurma veya giydirme. Bunlara gücü yetmiyorsa eğer, o zaman 3 gün peş peşine oruç tutacaktır.
Evet.
Bir daha da tabii olur olmaz yemin etmekten sakınmak lazım.
Eyvallah. Yine anne ile oğul arasında geçen bir diyalogtan kaynaklanan bir soru. Bahsedeyim hocam. Şimdi bir anne oğluna nisap miktarı üzerince 15 yıl önce bir bilezik borç veriyor hocam. Ancak geri ödemiyor oğlu, ödeyemiyor. Borcu verdiği tarih itibariyle annesi de oğluna borcunu helal ediyor. Tamam, istemiyorum senden borcum diyor. Bu 15 yıllık süre zarfının zekatı verilecek mi hocam? Bileziğin.
Şimdi borç verdi başlangıçta.
Hı hı.
Daha sonraki bir zamanda da o borcu iskat etti. İbra diyoruz ona bir.
Evet.
Yani ben senden almıyorum, senin olsun dedi.
Hı hı.
Bu borç olarak verdiği gün ile o borcu bağışladığı gün arasındaki geçen süre,
hı hı,
annenin evladından olan alacağıdır.
Evet.
Ve bu alacak inkar edilmediği için, hı hı, kuvvetli alacaktır. Ve o dönemin zekatının verilmesi gerekir.
Ne zaman helal ettiyse ondan sonra.
Ondan sonra artık o mal annenin olmaktan çıkmış, evladın olmuştur.
Hı.
Helal ettiği andan itibaren. Ha, dolayısıyla bu helal ettiği gün ile borç verdiği gün arasında geçen süredeki, hı hı, zekatı vermesi lazım.
Eyvallah. Bir kişi hocam ilgilendiği bir iş için işin sahibinin haberi olmadan habersiz komisyon alabilir mi? Şöyle dinleyicimiz de açmış. Araba alım satımı yapıyor bir kişi, bir araba alacak. Bir arkadaşını bana yardımcı olur musun diye görevlendiriyor. Ondan ricada bulunuyor. İlgilenen arkadaş da mesai harcıyor, işte vakit harcıyor. Belki cebinden para harcıyor o arabayı alabilmek için. Ama arabayı aldığı kişinin haberi olmadan ondan komisyon alıyor. Bu caiz mi hocam?
Eğer bu aracı kişi komisyoncu ise, galerici ise, yani o işin ticari şeyini, aracılığını yapan, komisyonunu yapan birisi ise alabilir.
Alıyorum demeyebilir.
Yani çünkü demeden. Onun işi o.
İşi o.
İşi o. Ve devletin onun için takdir ettiği bir şey var. Ama bunu söylemesi daha iyi olur tabii. Ama öyle değil de hiç ilgisi olmayan bir arkadaş. Yani o komisyonculukla, galericilikle ilgisi olmayan bir arkadaşı var. Ona söylüyor, bana bir araba al ver diyor. Tabii burada vekalet verirken, bu bana bir araba al bir vekalettir.
Evet.
Vekalet verirken onu kayıtlayabilir. Şu kadar liradan diyebilir. Ha, serbest bırakabilir. Bunların hepsi mümkündür. Ama hangisi olursa olsun, ister bir sınır koysun. Yani şu kadar liradan fazla olmasın diye. İster koymasın. İster efendim bir marka tespiti yapsın, ister yapmasın. Tamamen vekildir şey, aracı. Ve vekil olan kişi de müvekkilinden habersiz para alamaz. Aslında işte vekaleti alabilir, vekalet ücreti vardır, mümkündür bu. Ama bunun müvekkil dediğimiz, yani yetki veren kişi tarafından bilinmesi gerekir.
Evet.
Ha, ama şu olabilir. Diyelim ki o aracı kişi kendisi bir araba satın almıştır. Diyebilir ki kardeşim ben bir araba satın aldım. Bak şeye, müvekkile, vekalet verene. Ben bir araba aldım, satın aldım. Onu istersen sana satayım, vereyim der. Onlar da aralarında oturup konuşurlar. Ama bu vekalet olmaz. Satıcı ve alıcı olur.
Evet. Peki hocam. Zekatla alakalı bir sorumuz var. Şimdi gündemde olan bir hastalık hocam. SMA hastalığı diye bir hastalık var. Bu hasta çocuklarımıza zekat verilebilir mi?
Şimdi bu zekat konusunda biraz doğrusu klasiğin dışına pek çıkamıyoruz. Yani klasiğin derken Kur'an'dan ve sünnetten elde edilen, o bizim müçtehit imamlar tarafından elde edilen hükümler ve bu hükümler içerisinde neler var? Kime zekat verilir? Kur'an-ı Kerim kime zekat verilir saymış. 8 grup. Ve bunların genelde ortak noktası, bir ikisi hariç, fakirliktir.
Evet.
İşte fakir, miskin, yolcu, borçlu, hep bunlarda fakirlik var. Ha, şimdi dolayısıyla zekatı verdiğimiz kişinin fakir olması lazım. Zengin birisine zekat verirsek o zekat yerine geçmez. Bu bir. Evet. Peki ben bir çocuğa zekat verebilir miyim? Çocuk eğer ergenlik çağından aşağıda ise, yani ergen olmamışsa henüz, onun zengin veya fakir oluşu babasına bağlıdır. Yani 10 yaşında bir çocuk var.
Evet.
Peki ben bu çocuğa zekat verebilir miyim? Babası zenginse veremem, babası fakirse verebilirim.
Evet.
Küçük şey, ergenlik çağına girmemiz. Ha, ergen olduktan sonra çocuk müstakil bir bireydir. O babasının zenginliğine bakmayız orada. Çocuğun kendisi fakir mi değil mi ona bakılır ve ona verilebilir. Mesela öğrencilere falan veriliyor. Şimdi bu SMS hastası olan genç çocuklar var. Bunlara zekat verildiği zaman eğer babası zenginse ve o çocuk da ergenlikten daha aşağı ise bu kurallara göre caiz olmaması lazım.
Evet.
Bir de Hanefi mezhebinde şöyle bir problem doğuyor burada. Diyelim ki baba fakir. Fakat bu çocuğa zekat verenler oluyor ve verilen zekatlarla baba nisap miktarından daha fazla varan varlık oluyor, sahip oluyor. Mesela diyelim ki 81 gram altını biz zenginlik nisabı kabul ediyoruz ya, zenginlik nisabı sayıyoruz. Bu kişiye para verilmiş başkaları tarafından. Verilen para miktarı 100 gram, 200 gramı geçmiş. Bu zengin, zengine de zekat verilmiyor artık.
Evet.
Bu problem var Hanefi mezhebine göre. Ama Şafii mezhebinde ihtiyaç sahibinin ihtiyacının giderilebileceği kadar zekat verilebiliyor bu kişiye, fakire.
Evet.
Mesela adamın eve ihtiyacı var. 500 bin liralık ev alacak. 500 bin lira zekat verilebiliyor ona eve.
Evet.
Hani Şafii de bu. Hı. Hanefi de değil. Böyle şeyler de var. Yani bu SMS hastası çocuğa biz zekat verebilir miyiz cevabını alırken bu söylediklerim dikkate alınmalı.
Eyvallah. Peki hocam. Hocam bir diğer sorumuz da Cuma hutbesiyle alakalı. Cuma hutbesinin şartları nelerdir? Üst başlıktaki sorumuz bu. Yani dinleyicimiz de şunu sormuş. Ben memleketimde, köye gittiğimde Cuma namazı kıldıracak biri olmadığında Cuma hutbesini kıldırmak için imamete geçiyorum. Ama Cuma hutbesinin dualarının hepsini bilmiyorum. Bunları okumadan hutbeyi veriyorum demiş. Bu geçerli olur mu hocam? Buradan devam edelim.
Şimdi hutbe bir ibadet. Yani Cuma gününün bir ibadeti. Malum bütün ibadetlerimize bizim farzlar var, vacipler var, sünnetler var.
Evet.
Tabii bu ibadetlerin olmazsa olmazı farzların yerine getirilmesi. Dolayısıyla hutbenin de geçerli olması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bunlar Hanefi ve Şafii mezhebine göre farklılık arz ediyor. Hanefi mezhebine göre şartlar daha şeydir, kolaydır. Bunlar aklımıza gelenler şunlar. Bir, vakit içerisinde olması lazım.
Evet.
Vakit. Yani o sorduğun sorunun ikinci kısmı da sonra geleyim. Vakit içerisinde olması bir. İkincisi, namazdan önce okunması lazım.
Evet.
Yani Cuma namazından önce okunması lazım. Bayram namazı gibi değil. Üçüncüsü, niyet edilmesi lazım. Yani hutbe niyetiyle onun irade edilmesi lazım. Zaten bütün ibadetlerde niyet şart.
Evet.
Ha, dördüncüsü, bu cemaatin huzurunda irade edilmesi lazım. Yani ayrı ayrı mekanlarda olmamalı imamla cemaat. Cemaatin huzurunda olması lazım imamın.
Evet.
Beşincisi de hutbe ile namaz arasında namaza aykırı yeme içme gibi konuşma gibi bir şeylerin yapılmaması lazım. Bunlardan biri varsa, ya yani bunlardan bir eksik yoksa Cuma hutbesi yerine gelmiş olur.
Evet.
İsterseniz hani ülkemizde Şafii mezhebi mensupları da çok. Biraz da Şafii mezhebine göre de söyleyelim.
Buyurun hocam.
Her iki hutbede Allah'a hamd etmek gerekiyor Şafii mezhebine göre. Yani her iki hutbe deyince iki hutbe arasında oturuluyor ya.
Evet.
Oturmadan önceki hitabette ve oturup kalktıktan sonraki hitabette Allah'a hamd gerekiyor bir. Hı hı. İkincisi peygambere salavat gerekiyor her ikisinde de. Üçüncüsü her ikisinde de efendim takvayı tavsiye etmek gerekiyor.
Hı.
Yani
hutbede tavsiye.
Hutbede ittakullah gibi öyle diyor bazı hocalarımız.
İttakullah ve atıyor.
Vusikum bi takvallah diyor. Ya yani bu şekilde takvayı şey yapması lazım. Hutbede bir ayet okunması lazım en azından Şafii mezhebine göre. Bir de ikinci hutbede müminler için dua edilmesi lazım. Müminler için dua edilmesi lazım. Ki bu Hanefi mezhebinde şart olmamakla beraber uygulanıyor.
Evet. Aslında saydıklarınızın hepsi uygulanıyor hocam.
Hepsi uygulanıyor ancak bunlar kime göre farz, kime göre vacip veya sünnet değişiyor.
Eyvallah.
Şimdi bu şartlar bunlar. Gelelim şeye. Diğer sorun ikinci. Yani ben bir yere gitmiştim, misafirdim. Orada hutbe okuyacak kimse yoktu. Ben kalktım hutbe okudum. Eğer Hanefi mezhebine göre cemaatin huzurunda ise efendim namazdan önce ise hutbe niyetiyle söylemiş ise iki hutbe arasında yeme içme gibi bir şeylerle uğraşmamış ise o hutbe geçerlidir.
Evet.
Sadece bir göre. Hani sadece Fatiha bir Fatiha suresini okuyuverse.
Bir mealini bile okusa.
Okusa. Ama tabii usulen haliyle hamdele salvele yani Allah'a hamd etme, peygambere salavat ki Şafii mezhebinde farz. Bunları filan da yerine getirirse elbette iyi olur.
Eyvallah. Ama Şafii'ye göre bu
bunlar
dediğiniz
şart.
Şart olmuyor.
Yani hamdele, salvele, dua, takva şeyi şart.
O zaman hutbeye çıkan kişinin
niyeti de olması lazım tabii. Hutbe niyetiyle olması
niyetiyle
lazım.
Olacak. Bir de cemaatin Şafii mezhebinin
o şart değil o. Şart değil. Yani şimdi
hutbeyi okuyan kişiye göre mi değişiyor?
Yani hutbeyi okuyan kişi hangisine göre
amel ediyorsa,
amel ederse o olur, yeterli olur. Yani cemaatin her birini dikkate alarak ibadet, imamlık yapmak zor.
Zor. Eyvallah. Peki hocam. Hocam şimdi hac mevsimi yaklaşıyor. İlerleyen programlarımızda da hem hac ibadetiyle hem de kurban ibadetiyle alakalı tabii sorularımızı soracağız zaten size, ama şöyle bir algı var son zamanlarda. Hac ibadetini Araplara para kazandırma düşüncesiyle değerlendiren insanlarımız var. Araplara para kazandıracağıma diye devam eden cümleler var. Bu düşüncenin, zihniyetin durumu nedir hocam?
Maalesef bu böyle diyen insanlar var.
Evet.
Ve bunlar kendini Müslüman biliyorlar.
Evet.
Şimdi hac ibadeti ve İslam'ın şartı kaç? Şimdi sorduğumuz zaman herhangi bir kimseye, sokaktan çevirip sorsak, böyle diyenlere de sorsak, İslam'ın şartı kaç diye 5 diyecektir. Biliyorsa. Ve onlardan birisi de haçtır.
Evet.
Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak,
hacca gitmek,
zekat vermek, hacca gitmek.
Hacca gitmek.
Hacca gitmek. İslam'ın şartlarında. Tabii İslam'ın şartları deyince, yani Müslüman olabilmesi için mutlaka en azından bunları kabul etmesi lazım, ama bunlar yeterli değil. Aslında bunların dışında da İslam'ın şartı var. Adam öldürmenin haram olduğuna da inanmak İslam'ın şartlarından.
Evet.
İçkinin, kumarın, zinanın, hırsızlığın haram olduğuna inanmak da İslam'ın şartlarından. Ama bu Peygamber Efendimiz'in bünyel İslam ve alâ hamsin buyurduğu hadise dayalı olarak genelde bizim ülkemizde İslam'ın şartları olarak bunlar sayılıyor.
Evet.
Şimdi bu şartlar Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Yani bu saydığımız o 5 şeyin her birisi için Kur'an-ı Kerim'de ayetler vardır. Yani Allah'a inanmakla, peygambere inanmakla, şehadet getirmekle ilgili ayetler var. Onu emreden, namazla ilgili, oruçla ilgili, zekatla ilgili, haçla ilgili ayetler var.
Evet.
Dolayısıyla bu ibadetleri bize Allah farz etmiş. Allah emretmiş. Dolayısıyla da bir Müslümanın bu ibadetlerden birisini kabul etmemesi, onu başka türlü değerlendirmesi Müslümanın yapacağı, söyleyeceği şey değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki, gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın kullar üzerindeki hakkıdır. İnsanlar üzerindeki hakkıdır diyor Kur'an-ı Kerim.
Evet.
Yani Allah'ın hakkı oluyor bu. Ayet bunu söylüyor. Siz kalkar da ayetin söylediği bir şeyi gereksiz görürseniz, lüzumsuz görürseniz, olmaması gereken bir şey gibi görürseniz, Allah bilmiyor da onu sen biliyormuşsun gibi sonuca varır.
Net bir ifadeyle dinden çıkar.
Zaten Müslüman
hocam?
Bunu söyleyen kişi Müslüman olmaz zaten.
Evet.
Müslüman böyle bir şey demez. Ha, daha önce diyelim ki Müslümanlığın başka yerlerinde terk ediyorsa veya inanmıyorsa zaten Müslüman değil. Ama Müslüman ama tutup bunu da söylüyorsa dinden çıkar. Niye? Kur'an-ı Kerim ayetini inkar ediyor.
Evet.
Kur'an-ı Kerim ayetini basite alıyor. Dolayısıyla yani insan tabii kendisi gitmek istemeyebilir. Tamam, istemiyorsa gitmesin. Eğer hac mükellefi değilse zaten Allah ona sormaz. Hac mükellefi ise sorar ve cezasını çeker.
Evet.
Ama böyle söylemlerle hem insanların kafasını karıştırma, hem Kur'an-ı Kerim ayetine cephe alma. Bu insanları dinden çıkartır.
Eyvallah. Hocam bir sorumuz da şöyle. Saç ektirmek veya peruk takmak caiz midir?
Şimdi Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde saç ekleyen ve saç ekletenin Allah'ın rahmetinden uzak olacağını, Allah'ın lanetine uğrayacağını söylüyor. Ki bu sadece o hadiste saç ekleme, ekletme değil de başkaları da var. Ve o başkaları da mesela işte dişleri törpületme, inceltme, dövme yaptırma, kaşları inceltme, bunlar da geçiyor. Dolayısıyla bu hadise dayalı olarak İslam uleması bir insanın başka bir insanın saçını ilave yapmasına caiz görmüyor.
Evet.
Tabii peruk da buna girer. Peruk da buna girer. Çünkü peruk insan saçının başka insanlara takılması şeklinde oluyor.
Evet.
Ha, şu ona cevaz verilmiş. Mesela klasik kitaplarda koyun yününden, deve yününden, diyelim keçi kılından filan böyle saç eklenirse o olur mu, olabilmez mi diye buna cevaz verilmiş. Bu olabilir denilmiş.
İnsan saç olmayacak.
İnsan saç olmayacak. Şimdi dolayısıyla insan saçından yapılmış olan peruk takmak caiz değil.
Değil.
Peki saç ektirme. Şimdi bu şeye göre bir insanın organı, bir parçası başka bir insana nakledilebilir mi, edilemez mi? Yani organ nakli dediğimiz. Zaruret varsa edilebilir. Ama saç ekletmek bir zaruret midir? Yani bir sürü insan var, başında saç yok. Ve bu toplum tarafından çok tabii karşılanıyor.
Evet.
Ve bu durumda olan kimseler de kendilerinde bir aşağılık hissi duymuyorlar. Peki bu durumda olan, yani başında saç olmayan kişi bir başkasının saçını ektirebilir mi? Ektiremez. Aynen peruk takmakta olduğu gibi bu caiz değil.
Değil.
Ama kendi saçından olursa. Şimdi genelde insanların diyelim ki başların tepe kısmı saçları dökülüyor. Yan taraflarda saçlar bulunuyor. Oralardan saç alarak o dökülen kısmı ekilmesi bu caiz görülüyor.
Eyvallah. Başkasının saçı olmayacak.
Olmayacak.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikte Fıkıh Saati programındaydık. Sizlerden gelen bir kısmında bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları hocamıza sorduk. Hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturduk. Haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.